Ayrım 10. O adam buraya gelecek. Pukka günlük 5. Sayfa 181. O kapı sadece dışarıdan açılıyor ve ben hala bekliyorum. Yine bir imza günü yaklaşıyor ve ben yine kabuslar görüyorum. Her imza gününden önce çocukken oturduğumuz evde duruyorum. İmza orada yapılacakmış. Rüya tabii, sorgulamıyorum da. Öyle evin mutfağında, masanın önünde bekliyorum gelecek olan kişileri. Bir kişi bile gelmiyor. Hah, biri geliyor diyorum. Bir bakıyorum annem. Bana iğrenç bir şekilde gülüp gidiyor. Sonra biri geliyor. Ağzım kulaklarımda, elime kalemi alıyorum. Yanlış gelmiş. Matematik kitabını imzalatacakmış meğersem. Sonra o evden çıkmaya çalışıyorum. Bir türlü başaramıyorum. Zaten kabuslarım hep o ev üzerine. Korktuğum ne varsa o evin içinde görüyor. Sonunda da çıkış kapısını bulamadığım için ağlayarak uyanıyorum. Yine böyle kabuslar görmeye başladım. İlk imza günüm, aslında resmi olarak ilk değil, bir paravanın arkasında yapılmıştı. Kendimi saklıyorum hesabı. Aslında kendimi sakladığım falan da yoktu. Benim zamanımda internette insanlar adını soyadını asla vermezdi. Hele fotoğraf koymak. Ufu, çıldırdın mı sen? Hiçbir blogger'ın fotoğrafı yoktu. Yani normal olanı buydu. O standın arkasında sadece gölgem görünüyordu. Altta bir boşluk yapmışlardı. Oradan kitapları alıp imzalayıp veriyordum. Kimseyi görmüyordum bile. Hatta gölgemi unutup içeride yemek yemiştim. İkincisinde ise nasılsa kimse gelmemiştir diye kendime TÜYAP'tan alacağım kitapların listesini yaptım. En azından orada gezerim dedim. İçeri girmek için sırada bekliyorum. Arkada, önde, onun önünde, etrafımda herkesin elinde sarı sarı benim kitap var. Bu işte bir iş var ama diyorum. Jerry, ben üzülüyorum diye gitti insanlara kitabımı dağıttı, ne yaptı diye düşünüyorum. İçeri girdim. Altıma işemek üzereyim. Tuvalete gitmem lazım. Bu arada kendi salonumu da bulamıyorum. Yayın evinden arıyorlar, hadi gel artık diye. Ben de yana yakıla tuvalet arıyorum. Kızlar tuvaletine bir girdim, oturup yere bile işeyemezsin, yer yok çünkü. Hemen karşısında duran erkekler tuvaletine girdim ben de. Jerry içerideydi zaten. İçeri girerken gözlerimi kapattım. Beni görmezden gelin, bir girip çıkacağım diye bağırarak kendimi attım bir tuvalete. Tuvaletin önüne de hemen Jerry geldi. Pukka, sen ne yapıyorsun, mal mısın kızım? Burası erkekler tuvaleti. Bir taraftan da içeride olanlara tamam lan girdi kız, işinize bakın hadi hadi deyip duruyor. Gözlerim kapalı kapalı çıktım. Hatta gözlerim kapalı, ellerimi yıkadım. Jerry sanırım o sırada sinirden kendine tümör edinmekle meşguldü. Koşarak içeri girdim. Aman Allah'ım, o ne? O ne? Rabbim, sen ne yaptın? Koskoca bir salon sadece Pukka diye çığlık atıyor. O kadar kalabalık ki. Heyecandan ağlayacağım. Hala etrafımdakilere bir yanlışlık olmuş olmasın, bunlar beni başkası sanıyor olmasın, Elif Şafak değilim diyeyim mi falan diyorum. Nasıl bağırıyorlar ama anlatmamın imkanı yok. Masanın üstüne yüklendikleri için masa kırıldı. İçerideki direklerden birisi kızların kafasına düştü. İnsanlar birbirini ezmeye başladı ve ben hayatımın şokunu yaşadım. Tarkan gibi hissettim kendimi. Bir ara mikrofonu elime alıp süzüldüm, eridim, sensiz olamadım, kuzu kuzu kuzu diye şarkı söyleyecektim. Ben böyle şaşkınım ama orada kıyamet kopuyor. İnsanlar birbirinin üstünde. Bense her şeyi altına klasik müzik koy, yavaş çekimde izliyorum adeta. Bir anda ne olduğunu anlamadan 3-5 güvenlik tuttu kolumdan, dışarı çıkardı beni. Buradan ne kadar hızlı uzaklaşırsanız o kadar iyi. Size araba çıkarttık, şimdi geliyor. Binin ve gidin, canınızı kurtarın dedi. Ben hala anlamıyorum. Kapının oradan içeri bakıyorum. İçeride millet birbirine bir şeyler fırlatıyor. Bir anons yaptılar. Pukka imza gününü iptal etti diye. Bir sinirlendim. Ben hiçbir şeyi iptal etmedim diye koşarak o tarafa doğru gittim. Geri kalanlarla imzayı yaptık. En son TÜYAP halılarını kaldırıyordu. Yayın evleri bile gitmişti. Ben hala imza atıyordum. Ne su içtim, ne ayağa kalktım, ne tuvalete gittim. Ay, bilmişim öncesinde. Çişimi yapmışım. Yoksa orada mosmor kesilecektim. Yalnız şöyle bir durum oldu. Ben bilmeden Twilight olmuşum. Taylor Swift'i bisiklet pompasıyla şişir, boyunu da yarıdan kes, ben o olmuşum ya. Yaş ortalamasını gördükçe, kaçmayın ablalarım, kaçmayın teyzem, kaçma, yaşıtım, sıradan. Her yerde görüyorum sizi, yazları koca plajları sarı sarı yaptık, otobüslerde de görüyorum, gittiğim yerlerde de. Siz de gelin, kurban olurum, ne yapıyorsunuz ya? Neden, neden, neden ben? Neden ben ve benim sefil hayatım? Yalnız bir şey söyleyeceğim, bu imza olayı biraz garip değil mi ya? Yani Kral TV müzik ödülleri, şak şak şak, her taraf yaldızlar, şovlarla süslü. Sinema desen, galası bilmem nesi şıkır şıkır. İmza günleri ise plastik bir sandalyenin üzerinde, arkası kartonet kaplama, bir de kermes masası gibi düzenlemişler masayı, kenarında bir çiçek falan. Yani daha ne olabilirdi diye de düşünüyorum da, o da kısıtlı zaten. Sonra aman yine bir değerimiz de popülerliğe sürgün gitti diye dertleneceğimi biliyorum. Bir de ilk günden beri beni hiç yalnız bırakmayan bir grup var. Haklarını gebersem ödeyemem. Zaten oraya kadar gelen kimsenin hakkını ödeyemem. Her imzaya gelenler var mesela. Sonra bunlar birbirleriyle arkadaş oldu. Birinci imza sırasında tanışıp aşık olup ikinci imzaya beraber gelen bir çift vardı. Helal olsun vallahi kıza. Zaten 1.000 tane kız varsa bir tane erkek oluyordu sırada. O da zaten sevgilisine imzalatmak için geliyordu. Artık kimin sevgilisinin üstüne çöreklendi, günahı onun boynuna vallahi. Ay bir de bu imzalar sayesinde çok büyük bir yalanım ortaya çıktı. İnternette kim el yazımı görecek diye yazım çok güzeldir, inci gibi tane tane yazarım diye yalan atmıştım. İmzalatan Zodi'nin yanına gidip ne yazmış burada ben anlamadım diye soruyor. Yazdığım hiçbir şeyi okuyamıyorlar. Bir tanesi geri döndü hatta. Biz 10 kişi ne yazdığını okuyamadık. Ne yazdın diye sordu. Gerçi ne yazmış olabilirim? Sevgiler, mutlu ol falan fıstık. Bir de bana farklı bir şey yaz diyenler var. Farklı ne yazılabilir yani? Aklıma sevgiler dilemekten başka bir şey gelmiyor. Masaya un kurabiyesi koyma durumu var bir de. Manyak mısınız abi siz? İnsanın boğazına kaçıyor o kurabiyeler. Öksür öksür sonra işin yoksa. Bir de insanlar ayakta beklerken orada yemek yemek biraz garip sanki. O yüzden bir tane bile kurabiye yemedim daha. Şurada şöyle altından sosu akan bir Adana dürüm olsa diye düşünmedim değil. Sürekli birilerinin seni izlediğini de bilmek garip. Bilmekle kalmıyorsun, hatta duyuyorsun. Şu kızı öptü, benim kızımı öpmedi. Hepsini imzalamasa, bir kitap imzalasa yetiştirecek aslında ama salak ne yapsın? Dişleri de aynı kitaplarında yazdığı gibiymiş. Ayakta gördün mü hiç, şişman mı? Niye sürekli gülüyor bu? Özürlü falan olmasın kız. Bu sırada tabii arkada güvenlikleri de dinliyorsun. Arada bir kulağıma eğilip, eğer yarıda bırakıp gidersen seni öldürürler, burayı yağmalarlar. Anneni kaçırıp işaret parmağını evine yollarlar. Allah'ın varsa yarım kesmezsin diyorlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar da bitiyor benim için. Ciddiyim bak. Saatler bile geçse oradan kalktığımda acayip mutlu kalkıyorum. Bendeki de laf, niye kalkmayayım? Hayatımda ilk kez bu kadar sevilmişim. Bırak kalkmayayım yani. İlk resmi imzanın ertesi günü bir fotoğrafım çıktı her yerde. Sinirimden göz kalemini yedim. O ne? O ne? Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ı birleştirmişler. Beni çıkarmışlar ortaya gibi. Çekildiği anı da hatırlıyorum. Arkada insanlar bağırıyor. Terden vıcık vıcık olmuşum. Bir dön dediler, döndüm. Bir de böyle en olmadık yerlerde yanlış kıyafeti giyersin ya. Sürekli başıma gelir. Giymeden önce en mantıklı tercih o gibi görünür. Sonrasında ise o elbiseni paramparça etmek istersin. Aynen o hesap. O elbiseyi eve gelir gelmez kesip parça pinçik ettim. Yazık kız, aslında nasıl heyecanlanmışsam saçlarımı falan uzun yapmışım. Kendimce bir şeyler çabalamışım da olmamış işte, ne yaparsın. Şimdi yine aynı kabusları görüyorum. Yine o evden çıkamıyorum ve yine kimse gelmiyor. O kadar çok aynı rüyayı görünce sana da oluyor mu bilmiyorum. Bazen ya bu yaşadığım bir rüyaysa, gerçek hayatım hala o evde devam ediyorsa diye düşünüyorum. Sen hiç güzel rüya görüyor musun? Ben bazen aşık olduğumu görüyorum mesela, hiç tanımadığım birine. Sabah kalbim ağzımda uyanıyorum. Bir tek bu. Bilinçaltım hala çocukluğumu geçirdiğim evde sanırım. Ben unutmak istesem bile her gece o evden bir çıkış olmadığını göstererek bana unutturmuyor, sağ olsun. Ne fark eder, nasılsa duymayacak, hissetmeyecek, sevmeyeceksin. Ay sen yoksa hala lazer yaptırmadın mı? Lazerden sonra hayatım değişti. Lazer hayatımda yaptırmış olduğum en mantıklı şey. Yaz kış tüysüzsün, daha güzel bir şey var mı? Etrafım sürekli bunu konuşan kadınlarla dolu. Hatta sadece bu değil. Yok Alexander diye bir makine varmış. Gittiğinde mutlaka onu soracakmışsın. İşte bilmem ne makinesi de varmış ama o aslında sarı tüyler içinmiş. Gına geldi artık bu kadınlar arası lazer viralinden. Geçen sene başladım. Millet ikinci seansında bebek poposu gibi dolaşırken benimkiler azdı da azdı. Bir de ucuz etin yahnisi hesabı, fiyatı bayağı uyguna bulmuştuk. Orada da boş yer bulabilirsen. Yemin ederim koca bulmak daha kolay. Ne zaman gitsem bir de elektrik kesik. Kızlar çalışmak istemiyor sanırım. Canları sıkılınca elektrik kesildi, hadi siz gidin diye bizi yolluyorlar. Jilede düştüm onlar yüzünden. Her banyo yapışımda varoluş nedenlerine kadar küfrediyorum. Yine böyle çıktım yola. Elektrik kesilmezse bu seans bitecek. Kesilirse de bu kez gelene kadar oradan ayrılmayacağım. Gittim. Benden önce iki kişi var. Bir karışıklık olmuş. Yanlış yazmışlar. Orada böyle kadınlar bir tartışır gibi oldu. Aa, Allah'ın işine bak sen. Pat, elektrik kesildi. Kadınları yolladılar evlerine. Biri hariç. Ben. Onları yakana kadar şuradan şuraya gitmiyorum dedim, oturdum. Bunlar işte yanıma gelip yarın size seans verelim, bir sorun varmış, bugün gelmez artık, biz de eve gideceğiz deyip duruyorlar. Elektrik idaresini aradım, bir problem olmadığını söylediler. Birazdan gelir, bekleyeceğim dedim. İnat ettim resmen. Bir saat geçti, masanın üstünde olan bütün dergileri okudum. İki çay içtim, bir kere tuvalete gittim. İki saat geçti. Instagram'da Erik'in evleneceği kızı, kızın halasını, babasını, eski okul arkadaşlarını stalkladım. Artık üçüncü saate giriyorduk. Kızlar da artık deli bu, alacağız, başka çare yok dediler sanırım. Pat, elektrik geldi. Daha doğrusu sigortayı açtılar. Ben de gerizekalıyım ya, yedim bunu. İçeri girdim. Pantolonumu çıkardım. Ya bir şey söylemek istiyorum. O oda inanılmaz rahatsız edici değil mi ya? Ben oraya her girişimde sanki beyin ameliyatı olacakmışım gibi hissediyorum. Sedyenin üstüne oturdum. Kız gelsin de işimiz bitsin diye bekliyordum. Telefon çaldı. Annem arıyor. Artık yaşayıp yaşamadığını bile bilmediğimiz, işin garibi merak bile etmediğimiz. Sanki normal aileler baba ve çocuklardan oluşur diye düşünmeye başlamıştık ki geçen yaz aradı. Seneler seneler sonra görüştük. Affettin mi diye sorarsan bilmiyorum. Sonrasında birkaç kez daha görüştük. Ardından yine bir daha aramamıştı. Artık aramaz, en azından yüzünün neye benzediğini biliyorum diyordum ki bir daha aradı. Ve ben sanki hoşlandığım çocuk arıyor gibi heyecan yaptım. Telefonu elimden düşürdüm. Odanın içinde altımda bir şey yok, tur atmaya başladım. Kız girse içeri telefonu ona vermeyi düşündüm. Açsana ne diyormuş diye. Artık yapacak bir şey yok diye açtım telefonu. Bizim oradan geçiyormuş, bir yemek yiyelim mi diye aramış. Tamam dedim, buraya doğru gelmesini söyledim. Hemen donumu giyip dışarı çıktım. Lazerde olan kızlar ne küfür etmişlerdir. Benim yüzümden beklediler, bir de üstüne yaptırmadan kalktım gittim. Geldi, yemek için geçtik bir yere. Hala konuşamıyoruz tabii. Hava, su, bilmem ne derken, sen yeni mi lazer yaptırıyorsun, geç kalmadın mı diye sordu. Aslında 2 sene oldu ama gittiğim yer kötü. Babanız ilgilenmiyor mu sizinle? Lisedeyken bitmesi gerekirdi bu tip şeylerin. Ben lisedeyken Sirada'ya teknolojide büyük buluş diyorlardı. Sonra olan bütün muhabbet babamın bizle ilgilenme işi üzerine oldu. O kadar büyük saçmalıyor ki kızamıyorum ya da karşı çıkıp kavga bile etmek istemiyorum. Bilmediği konu hakkında konuşan gerizekalı insanlar gibi davranıyor. Babama ne benim oramda olan kıldan tüyden? Salak, sen benim annemsin. Artık hangi yaşta halledilecekse senin beni götürmen gerekliyken dediği lafa bak. Artık baktım geç oluyor, kalkalım dedim. Kalkmak da istemiyor ama yanımda olduğu için delice mutlu olduğu da söylenemez. Bir garip böyle. Biraz daha oturduk. Sonra bu artık yapacak başka bir şey kalmadı diye sanırım ağzındaki baklayı çıkardı. Bu gece sizinle kalabilir miyim? Sizinle konuşuyorum diye kavga ettik. Bugün evden uzaklaşmak istedim dedi. Allah hiçbir kadını çocuğunun karşısında kocam seninle görüşmeme kızdı cümlesini kullandırtacak kadar ezik yapmasın. Seneler boyunca annemin yaptığı hiçbir şeyden utanmadım. Ne gidip babamın teyzesinin oğluyla evlenmesinden, ne o adamın bize yaptığı şeyleri bildiği halde ağzını açmayışından, ne de sevgisizliğinden. Sadece ve sadece şu tavrından çok utandım. Seneler önce de böyleydi. İzmir'e babamın yanına taşındığım zaman annemi arardım. Yanında kocası varsa yanlış numara der, suratıma kapatırdı. Zaten böyle yapa yapa bir daha görüşmemiştik. O evden polisler eşliğinde ayrılırken, İnsanlar bana sarılıp hayatın kurtuldu artık diye ağlarken bir daha geriye dönmeyeceğimi de düşünüyordum. Hatta evin merdivenlerinden çıkarken bu basamakları son kez görüyorum diye iyice bakıyordum. Aynı ev şimdi sadece kabuslarıma giriyor. Evin bütün kapılarını kilitledikleri için ben bir türlü dışarı çıkamıyorum. Neyse, ben bir daha aramam zannederken daha babamın evine geldiğim gibi telefona sarılıp annemi aramıştım. Daha sonraki günde, bir sonraki günde. Aylar boyunca her gün aradım hatta ve bir kere bile konuşamadık çünkü kocası bizimle konuşmasını yasaklamıştı. Seneler sonra bile hiçbir şey değişmemiş. Annem hala aynı ezik, zavallı kadın. Eve geldik, üstünü değiştirdi. Televizyon falan açtım. Bu böyle hiç tanımadığım, hatta anladığım kadarıyla kendisinin bile tanımadığı akrabalarıyla ilgili dedikodular anlatmaya başladı. Sonra anlattığı hikayeleri bir daha anlatmaya başladı. Ardından bir diziyle ilgili konuşmaya başladı. Ben de araya gireyim dedim ama bir baktım annem benimle konuşmuyor. Televizyona bakıp sanki başka birine bir şey söylüyor. O başka biri de kendisi olduğu için cevabını o veriyor. Mutfağa gittim. Kendi kendime konuşmaya devam ediyor. Ve yani benden çekinmiyor da. Tamam, hepimiz kendi kendimize arada bir konuşuyoruz ama yanımızda birileri varken de konuşmayız herhalde. Geldim yanına oturdum. Bu kez az önce kendine anlattığı şeyi tekrar etmeye başladı. Alzheimer mı acaba diyorum ama daha çok genç onun için. Delirdi mi diye düşünüyorum. Evet, annemin akıl sağlığı konusunda çok iyi olduğu söylenemez. Biz çocukken gelip bize bugün yaptıklarınızı tek tek rüyamda göreceğim. O yüzden yaramazlıklarınızı anlatın derdi. Biz de rüyasında görmesin diye sapır sapır dökülürdük. Ya da gece beni uykumdan uyandırıp ölmeye gidiyorum kardeşlerine iyi bak deyip odaya kilitlerdi kendini. Saatlerce kapısının önünde ağlardık. Ne olur öldürme kendini diye. Garip bir ceza sistemi vardı. Bugün odanızdan çıkarsanız gece ben öleceğim. Annenizi öldürmek istiyorsanız çıkın derdi. Kapıyı sonuna kadar açıp evden giderdi. Ben onu çok sallamazdım da Zodi inanılmaz etkilenirdi. Ayağımı kapı girişine koyduğum zaman annemi öldürdün diye ağlamaya başlardı. Ama eskiden böyle konuşmadı. Böyle miydi acaba ya? Hatırlamaya çalışıyorum ama yok, kendi kendine konuştuğunu hiç duymamıştım. Ya da aynı hikayeyi yüz kez anlatışını. Annem hikaye anlatmazdı. Annem bizimle konuşmazdı. Annem bizi yok sayardı. Yatağını hazırladım. Ona odayı gösterdim. İçeri girdi. Öpsem mi, öpmesem mi diye düşünürken hop yatağa yattı bile. Gözlerini kapadı, arkasını döndü. Kapıyı kapattım. Yine kendi kendine konuşmaya başladı. İyice dayadım kafamı kapıya. Ne konuştuğunu da merak ediyorum. Bugün taksiciye bir şey demiş. Yok, oradan gitmemesi lazımmış falan bir şeyler anlatıyor böyle. Zodi'yi aradım. O da arkadaşında kalıyor. Sabah gelecek. Dedim bu kadın konuşup duruyor. Eskiden böyle miydi yoksa kafayı mı yedi artık? Bir tedirgin oldum. Doktora falan mı götürsek dedim. Yalnızlıktan. Bırak ne doktoru ya. Hatırlasana, senin gözün yerinden çıkacaktı. Her taraf kanlar içindeydi. Suratına bile bakmamıştı. Bir şey olmaz diye odana yollamıştı seni. Hayat işte. Herkes ektiğini buluyor. Onun da cezası bu. Dua etsin yine. Torpil geçmişler ona. Zodi de kin yuvası resmen. Kardeşim diye demiyorum ama mümkünse düşman falan olmayalım. Yapılan hiçbir kötülüğü asla unutmuyor. Bir de bana bak. Ben de hep şey diye düşünüyorum. Onu yaparken kötülük olarak yapmadı ki. İstediğim kadar tavır alayım, intikam için uğraşayım. O yaptığının doğru olduğunu zannettiği için yaptı. Bilsem pişman olacağını, eyvallah. Ama kime daha fazla küssem, onlardan çok ben üzüldüm. Kapıyı açtım, yatağa oturdum. Sanki o benim kızımmış gibi yorganın üstünden ayağını biraz okşadım. O da böyle birine küstüğün zaman sana gelip yalakalık yapar ya, başka yere bakarsın yani. Öyle bir duruş yaptı. Hiç sesini çıkarmadan başka yere baktı. Ne kadar süredir evden çıkmıyorsun? Bilmiyorum. En son ne zaman biriyle görüştün? Geçen yaz size geldiğim zaman. İlahi adalet diye bir şey var gerçekten. Geç bile olsa, artık bir önemi kalmamış bile olsa mutlaka kendini gösteriyor. Annem yalnızlıkla lanetlenmişti. 27 yaşında 3 çocuk sahibiyim. Yaşlanmaktan çok korkuyorum. İstediğim hayat bu değil diye bizi terk etmişti. Sonrasında ise bütün ömrünü bir evin içinde kendisiyle tek kelime konuşmayan ve onu başka hiç kimseyle konuşturmayan bir adamla geçirdi. Hapishanede kalmak gibi. Bile isteye tutsaklık hem de. Bir tarafım çok üzülüyor, diğer tarafım ise Zodi gibi düşünüyor. Ve derinlerde bir ses, sürekli her fırsatta kendini gösteren beynimde yankılanan o ses. Annenin kaderi kızına geçecek, sen de böyle olacaksın diyor. Rabbim oradan bana güzelinden bir sevgili yollasan artık. Allah'ım yalnızlıktan öleceğim sanırım. İnsanlar nasıl aşksız yaşamayı tercih ediyor anlamıyorum. Kafam rahat, inanılmaz mutluyum, mutluluk başkasının elinden geçmiyor falan diyorlar. İşin aslı, biri bana sorduğu zaman da bunları diyorum. Ne diyeceğim? Her gece Allah'a dua ediyorum. Rabbim bana iyilerinden birkaç adam yolla, ben aralarından seçim yaparım diye dua ettiğimi mi anlatayım? Tamam, gezdim, tozdum, bitti. Beraber yemekler yapacağım, araba kullanırken dizine yatacağım, günde 768 kez telefonla arayıp neden bugün benimle az ilgilendin diye darlayacağım, O banyo yaparken pat diye girip ıslak tokat diye çığlık atarak şapada şupada döveceğim, uyurken izleyeceğim, sevmekten delireceğim birini istiyorum. Yani hayatımda oyun yok, entrika yok, merak yok. Sanırım bu dediklerimin aşkta da işi yok ama istiyorum işte. Bugün Sırık beni müstakbel eşiyle tanıştıracak. 10 dakikada bir arayıp heyecanlı mısın diye soruyor. Ne demezsin, mutluluktan uçuyorum. Ne yapayım ben onun sümüklü kocasını diye üstüme başıma hiç öyle özen göstermeden çıktım. Bir de bir ay boyunca yüzüme makyaj yapmama olayını deniyorum. Düşün öyle bir vazgeçmek. Artık kimseyi bulamayacağımdan eminim yani. Bugün üçüncü hafta bitti. Makyaj yapmak bir noktadan sonra bağımlılığa gidiyor çünkü. Okul hayatı bitip iş hayatına başlayınca gün geliyor her sabah makyaj yapıyorsun. Sonrasında da suratına iki pudra çarpmadığın an arkadaşların acil servisi arıyor. Kızın yüzü bembeyaz, sanırım ölüyor diye. Solgun yüzüme de alışmalılar neticede. O yüzden kendi kendime karar verdim. Bu bir ay hiç makyaj yapmadan yaşarsam bundan sonrası daha kolay olur. Makyaj da yapmadım, çıktım öyle. Beni arabayla aldılar. Nereye gidiyoruz falan fıstık derken çocuğun evinde yemek yiyecekmişiz. Normalce bir çocuk ama fazla pısırık. Bir öncekinin aynısını bulmuş hatta. Hem bu kadar hizmet etmeyi sevip kocam da kocam diyerek üstüne böyle ezik büzük tipleri buluyor bu da. Şöyle bir maço adam lazım. Ay var ya bizim Ankaralı ile bu bir mutlu olurdu. Tam Ankaralı'nın seveceği tarzda bir tip. Hem kendine çok iyi bakıyor, hem kocasına, hem kocasının sülalesine. Vay be, zamanında çocuğun aşkından ölürken şimdi karşıma çıkan kızlara onu yakıştıracak kadar bitiyormuş demek her şey. Bunlar beraber yemek hazırlamaya başladılar. Biraz kıskanmadım dersem yalan söylemiş olurum. Her ne kadar bir tencere makarnayı bir saatte anca pişirmiş olsalar bile, ne bileyim pek bir mutlulardı. Beni de salona oturttular. Açtılar önüme Mezzo diye bir kanal. Paso klasik müzik çalıyor. Evi de karıştıramıyorum. Mutfak çok yakın. Her an yakalanabilirim. Öyle kös kös koltukta oturup onların kıkırdamalarını, arada bir bana tatlım sıkılmadın değil mi sorularını dinliyorum. Ben böyle kumandayı nereye koydu bunlar diye kendi kendime alan taraması yaparken kapı çaldı. O uzun bacaklarıyla sırık önce yanıma koştu. Gözlerini kocaman kocaman açmış, dünyanın en harika şeyini söyleyecekmiş gibi kapının oradan bana seslendi. Seni harika biriyle tanıştıracağım, bayılacaksın dedi ve koşarak kapıya gitti. Beni biriyle tanıştırmak mı? Kızım baştan söylesene manyak mısın sen? Şu halime bak. Çocuk içeri girince temizlikçinizi salonda unutmuşsunuz diyecek. Allah'ım ya bir iş yapıyorsun yani sırık, onu da böyle mi yapacaksın? Ay yüzümde bir BB krem bile yok. Sen ne yaptın ya? Jerry bile beni bir ay sonra makyajsız görmüştü. Onda da yani ondan önce uyanıp makyaj yapmaktan suratım süzgece dönmüştü. Kirpiklerimi ilk rimelsiz gördüğü gün adam çığlık atmıştı be. Kirpiklerin yanmış diye. İçeri girdi. Neye benziyor diye bakamıyorum bile. Sırık bıraktı çocuğu yanıma gitti. Merhaba dedik birbirimize. Sonra işte kim kimin nereden arkadaşı olduğunu söyledi. Ardından da hiç konuşmadan çok ilginç bir şeymiş gibi keman çalan adamları izlemeye başladık. Bu da dünyanın en çirkin durumudur. Biriyle yalnız kalınca ne konuşacağını bilmezsin hani. Böyle derin bir sessizlik oluşur. Midenin gurultusu bile duyulur. Ne desem, ne söylesem, gitsem ayıp olur mu? Allah'ım öksürmek istiyorum gibi şeyler düşünürsün ama bir türlü muhabbete giremezsin. Ha, aynen öyle işte. Odada derin bir sessizlik var. Anlıyorsun, o da konuşacak ama aynı şeyleri düşünüyor. Masaya yardım edeyim bahanesiyle kalktım mutfağa gittim. Onlarla işte masaya bir şeyler falan götürdüm. Bir taraftan da çaktırmadan bana getirdikleri çocuğa bakıyorum. Eh, fena değil tipi. Zaten bakma yakışıklı kaslı falan deyip durduğuma benim için önemli olan komikliği. Bir de bir ortamda ilgi odağı olması. Bu her şekilde olur. İster fiziğiyle yapar, ister muhabbetiyle. Tipi normal bir plaza adamı işte. İşten yeni çıkmış, kravatını arabasında bırakmış. Laptop çantasını da bagaja koymuş ama aklı hala orada. Acaba arabayı patlatırlar mı? Bütün bilgiler o bilgisayarda başına bir şey gelirse yanarım diye kara kara düşünüyor belli. Hatta her iddiasına varım, yemekten sonra gidip o laptopu alacak. Araba da zaten şirket arabasıdır. Araba anahtarından anladım bunu. Kendi arabası olan erkekler araba anahtarına altıncı parmaklarıymış gibi davranıyorlar. Bir kere o anahtarı mutlaka gözleriyle görecekleri bir yere bırakırlar. Bu ise araba anahtarını cebine koymuş. Oturduğu zaman rahatsız etmesine, hatta cebinden taşmasına rağmen inatla çıkartıp koymuyor. Yemeğe geçtik. Makarna, salata, şarap, bir de böyle adını bile bilmediğim bir meze yapmışlar. Makarnayı koydular. Sosunu sırık yapmış. En son sırığın yaptığı bir şey yediğim zaman masaya kusacaktım. O yüzden sostan almayayım dedim. Kuru kuru makarna mı yiyeceksin dediler. Ya en sevdiğimdir diyerek gömüldüm. Ben bunu çok yapıyorum lanet olsun. Bir kere de Erik'in ailesiyle tanıştığım zaman böyle olmuştu. Rakıma su koymayı unutmuşlardı. Ben de eziklenmemek için ya ben zaten susuz rakı içerim. Karşı yakalıyız yani demiştim. Allah'ım o rakıyı tuz ruhu içer gibi içmiştim. Her kadeh bitirişimde alkış kıyamet bir de. Sonraki bütün yemeklerde lanet rakıyı acı çeke çeke dikmiştim. Of ne zordu be. Yemekte de çocuk fazla konuşmadı. Ama sosunu kenara ittirip makarnayı yemesinden damak tadımızın aynı olduğunu anladım. Ben alkol almadım. Ay bırak biraz tecrübe edinmiş olayım bu konuda lütfen. Yemekler bitti. İşte salonda tabu oynamaya karar verdik. Ama öncesinde sırık daha rahat edeyim diye üstüme bir şeyler vermeyi teklif etti. Kabul etmemek için çok uğraştım ama ı-ı, oraya misafirliğe gitmişim. Neden rahat bir şeyler veriyorsun? Ay acaba pantolonum falan mı yırtık? Baktım yo değil. Zaten birazdan gideceğiz diye ne diye giyineyim. Bir taraftan da büyülenmiş gibi gidiyorum üstümü değiştirmeye. Hadi Pukka söyle ben giyinmeyeceğim de söylesene. Bu kez de yanlış anlar kıyafetlerimi beğenmedi der. Odaya kadar yürüyüp vazgeçtim demek de olmaz. Odalarına geçtim. Benim için yatağın kenarına koyduğu kıyafetlere baktım. Sanırım yanlış koymuş. Bir erkek basket şortu, bir de yine erkek tişörtü var burada. Seslendim. Canım bulamadım diye. Bir daha orayı söyledi. Bunlar sevgilinin ama dedim. Salondan yankı çıka çıka bağırdı. Tatlım biliyorsun 34 bedenim. Benimkiler sana olmaz diye onları koydum. 34 beden kadar siksinler seni. Geri zekalı karı. Resmen basiretim bağlandı derler ya. Ha, ondan oldu işte. Giydim şortu ama nasıl çirkin duruyorum. Bir de kocaman geldi. Donumu tutuyorum sürekli. Zaten yeni saçlarımla Justin Bieber'a benziyorum. Bunlarla tam oldu. Burnumdan soluya soluya indim aşağıya. Geçen hafta sünnet edilmiş gibi oturdum yanlarına. Ama nasıl pis pis bakıyorum. Kendi de gitmiş dünyanın en tatlı pijamasını giymiş. İnsan neden misafiri evine çağırıp birinci saatten pijama giyer, orayı tıklamak bile istemiyorum. Hatta saçlarını ne ara iki kulak topladı, inan bilmiyorum. O kadar uzun bir kıza o saç hiç gitmiş mi? Sevimli olmaya çalışmalar falan. Sen uzun ve seksisin salak. Bırak sevimli olmaya biz uğraşalım. Sanki bayılıyoruz sevimli olmaya. Bir o şansımız var. Yapılacak bir şey yok. Bağdaş kurup koltukta normal oturayım dedim. Ay ben en büyük sorunu atlamışım. Ya şimdi malum sevgilim yok. Eh bir de kış ayındayız. Lazer yüzünden de jiletle bacağımı alıyorum. Ve şu an bacaklarım babamın suratı gibi. Ben ne yapacağım ya? Bilseydim biriyle tanışacağımı zaten alırdım. Fark ettiğim anda yukarı banyoya koştum. Pantolonumu tekrar giymeliyim. Neden giydin diye sorarlarsa ne desem? Altıma sıçtım desem olmaz. Niye sorsunlar? Ama oldu da sordular diyelim. Kalkıp gitsem mi acaba? Evet ya. Birine bir şey oldu yalanını atıp hemen gideyim bence. Ya da... Hayır Pukka, hayır. Bunu yapamazsın. Biliyorsun yıllar yıllar önce babana yapmıştın ve adamcağızın suratı yara bere içinde kalmıştı. Hayır, daha mantıklı çözümler bulmalısın. Çocuğun tıraş bıçağıyla bacaklarını alamazsın Pukka. Lütfen o bıçağı yerine bırak. Ay, bir de lavaboya vuruyor. İğrençsin, senden ölümüne utanıyorum şu an. Gittim, adamın tıraş bıçağıyla bacaklarımı aldım. Bıçağı da gittim çöpe attım. Ne yapayım? O da bana normal bir eşofman altı verseymiş. Artık her şeyim tas tamam. Aşağıya inip beni benimle hiç konuşmayan adamla flört edebilirim. İndim oyuna başladık. Sırık'la ben, onlar ikisi. Sırık gerçek bir mal. Ben hayatımda bu kadar anlaması kıt bir karı görmedim. Tabu olan bütün kelimeleri söylüyor. Daha başlamadan söyleyip sonra da kahkahalar atarak kendini koltuktan koltuğa fırlatıyor. Onlar kazanıyor, biz sıfırız. Tam kalkıp bir kelime anlatacaktım ki bacakların kanıyor diye bana çığlık attı hepsi bir ağızdan. Ay kuru kuru jiletledim bacakları. Nokta nokta bütün her yerini kanatmışım. Bir de kurumuş kanlar. Ne yalan söylesem olmayacak, ne yapsam olmayacak. İlk aklıma gelen şeyi söyledim o yüzden. Biliyorum biliyorum korkmayın bende gözenek hastalığı var. Derimin gözenekleri çok açık olduğu için yüzüme bakın anlarsınız. Bak bak iyice bak. Yanağımın kenarında olan yerleri görüyor musun? Şimdi küçük gibi duruyor ama o strese girince büyüyor. İşte sonra o gözeneklerden kan geliyor. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Beni biraz zorluyor. Çok zor bir hastalık. Beden derslerine falan giremiyordum. Biliyor musunuz? Ben hiç beyaz çorap giyemedim. diyerek işi dramatize hale getirdim. Biraz uzaklara dalarak, az daha konuşursam ağlayacağım tavrımla olayı kapattığımı düşünüyordum ama ben seni yazın da gördüm, normaldi. İlaçlarımı bu aralar aksattım o yüzden. Doğduğumdan beri sürekli ilaç içiyorum. Bu aralar aklım başımda değil, inanın. Hastalığın adını sordular, internetten bakmak için. Latincesi aklımda değil. Ben size sonra söylerim falan yaptım. İnandılar mı? Hiç sanmıyorum. Kim inanır yahu buna? Oyunu bitirdik. Onlar kazandı. Sonra işte böyle muhabbet kısmına geçti sıra. Sırrın beni insanlarla tanıştırma şekli aynen şöyle. Pukka, işte kendi günlüğü var. Kitap haline çevirmişler. Ben Türkçe kitap okumadığım için hiç bakmadım. Ama garip, sevenler var. Hayatta Türkçe yazılmış bir kitap okuyamam. İnsanlar nasıl yapıyor anlamıyorum. Diyerek tanıştırıp, üstüne Türkçe kitap, yabancı eserler, kötü çevirilerle ilgili saatlerce konuşuyor. Yine beni öyle tanıttı. Sonra kim falan derken çocuk, ben seni biliyorum. Eski kız arkadaşım seni çok severdi. Hatta yeğenim sürekli seni paylaşıyor. Dur dedi. Ardından yeğenini aradı. Yeğeniyle yarım saat telefonda konuştum. Yeğeni sonra karşı komşularının kızını yanına çağırdı. Bir o kadar da onunla konuştum. Ardından yeğeninin annesi yeğenine ders çalışmakla ilgili öğütler vermemi istedi. Bir tur öğüt verdim. Sonrasında eve gitmek için artık kalktım. Beni eve bıraktı. Yol boyunca yeğeninden bahsetti. Bu yeğen sevgisi de acayip bir şey. Yeğeni olan arkadaşlarım mesela tam bir kafa sikici. Durup durup yeğenlerinin videolarını izliyorlar. Bir de çok merak ediyormuşsun gibi sana gösteriyorlar. Zodi'nin çocuğu olsa herhalde ben de öyle olurdum. Ama benden önce çocuğu olursa biraz bozulabilirim. O çocuğu bana kaça satarsın diye pazarlık da yapabilirim, bilmiyorum. Ayıp olmasın diye telefonumu da aldı. Bu hafta zaten yurt dışında olacakmış. Geldiğimde görüşürüz falan dedi. Çok ciddiye almadım açıkçası. Bacaklarından kan fışkıran bir kızı ne derece çekici bulabilir yani? Ne istediğimi bir bilsem vallahi mutlu olacağım ama bilmiyorum işte. 10. ayrımın sonu, sayfa 205.